Ayrım 30. Sayfa 312. 82. Nidal kubbeli odaya girdi. Peşinden de makinalı tabancasıyla Bruno Zedik gelirken kusursuz bir İngilizceyle "Lambayı yere koyun ve ellerinizi vücudunuzdan uzak tutun," dedi. Jack'in elindeki gaz lambası taş zemine klink diye bir tıkırtıyla oturdu. Sonra Yasmin ile birlikte kollarını açtılar. Nidal'in gözleri huzursuzca birinden diğerine gidip geliyordu. "İkimizi de yorucu bir oyuna zorladın Kane. Ama nereye kaçarsanız kaçın, yine bulacaktık sizi." Sesi kendini beğenmişlik yüklüydü. Parmaklarını şaklattı. Zedek, Jack ile Yasmin'in üzerini aradıktan sonra geri çekildi. Jack Nidal'e, "Siz de kimsiniz?" dedi. "Beni nereden tanıyorsunuz?" Adam mermer duvarları yukarıdan aşağıya süzdü. "Yakında öğrenirsin. Burada ne arıyorsunuz?" "Sizden ve bizi izleyen ötekilerden kaçmaya çalışıyoruz." Nidal tabancayı Yasmin'e çevirdi. "Sen, ötekiler kim söyle?" "İsrailliler, içlerinden birisi de Kudüs polisinden müfettiş Raul." Nidal bir an düşündü. Sonra ansızın dönerek tabancasının namlusuyla Jack'in yüzüne yaman bir darbe vurdu. Jack elini çenesini götürerek geriye doğru sendeledi. Nidal'in çelik bakışları hala üzerindeydi. "Bunu uyarı olarak kabul et Kane. Buraya sadece kaçmak için gelmediniz, değil mi? Bana kalırsa şu arkadaki molozları taşımanızın bir nedeni vardı. Ne bulmayı umuyordunuz?" Jack kandan ıslanıp kızarmış dudaklarını sildi. "Anlatsam da anlamayacaksınız." "Ona ben karar veririm." Tabancasının namlusunu Yasmin'in şakağına dayadı. "Eğer sorumu tekrarlamam gerekirse bunun beynini duvardan kazırsın." "Buraya bir ipucunun peşinden geldik." Nidal barettasını dikkatle indirdi. Gaz lambasını kaldırarak hasarlı mermere biraz daha yaklaştı. Kazınmış harfleri merakla parmaklarının ucuyla dokunarak inceledi. "Buraya, yani bu yazılara mı?" "Evet." "Hangi dönemden bunlar?" "Milattan sonra 1. yüzyıldan." Nidal tabancasını tekrar doğrulttu. "Ne yazıyor?" "Çevir. Sana ilginç gelenleri. Arkeolog değil misin? Latince sorun olmamalı." Jack kazınmış yazıları çevirdi. "İlginç." Nidal yüzünde bir tebessümle mermeri inceledi. Ardından tekrar Jack'e döndü. "Bana ilginç gelen başka ne var biliyor musun Kane? Bütün uyarılara rağmen parşömeni bulmakta inat etmen. Hayranlık verici. Sadece önemli bir noktayı unutmuşsun." "Hangisini?" "Parşömen senin değil." "Nerede o Kane?" "Hiçbir fikrim yok." "Yalancı." Tabancasını yüzüne bir daha, bu kez çok daha sert vurdu. Jack geriye savruldu. Darbenin bir elektrik akımı gibi yaktığını hissedip elini çenesine kapattı. "Bilmediğim bir şey varsa açıklasanız, kimsiniz, ne istiyorsunuz?" Nidal tabancasını salladı. "Eğer doğruyu söylememekte ısrar ederseniz canınızı Kane. Şimdi kıpırdayın, ikiniz de bizimle geliyorsunuz." Jack "Nereye?" diye sordu. "Ölüp ölmemenize karar verecek birine." 83. Jack, Nidal ile Yasmin'in peşinden geçide girdi. Arkalarından elinde makineli tabancası ve Jack'in gaz lambasıyla Zedik geliyordu. Kubbeli salondan yıkık sokağa çıkan merdivenleri tırmanırlarken Nidal, "Geldiğimiz yoldan dönmek güvenli olmayabilir," dedi. "Roma'nın altını kazdın Kane. Bu geçitleri biliyordun. Buradan çıkmamız için başka bir yol bul." "Çok şey biliyorsun." "Buraya en yakın çıkış nerede, yoksa seni söylemeye zorlamak için kadının canını mı acıtayım?" Jack yönünü bulmaya çalışarak yıkıntı dolu sokağa baktı. Sonra dev taş bloklardan oluşmuş kargaşayı işaret etti. Blokların ötesinde karanlıklara gömülü başka bir kemerli geçit görünüyordu. "Bu tarafta bir yerde başka bir çıkış olmalı." Umalım ki haklısındır Kane." "Sonunda bizi demir bir merdivene çıkarmalı. O merdivende Via Famagosta'ya doğru sokak seviyesine varır. Yalnız kapı kilitli olabilir." Nidal'in ortağı makineli tabancasını salladı. "İşin o tarafını bana bırak. Haydi, kımıldayın." "Bekle." Nidal silahını arkadaşıyla değiştirdi. "Bana Mek 10'u ver. Sen de tabancamı al." Zedik Baretta'yı alınca Nidal makinelinin emniyetini açtı. Namluyu ceke tutup yürümesini işaret etti. "Umarım doğru söylüyorsun Kane. Çünkü eğer yalan söylüyorsan ya da kaçmaya kalkarsan seni köpek gibi gebertirim." Jack öne düşmek için adımını atarken kararlı bir ses İngilizce "Silahlarınızı yere atın," diye buyurdu. "Kimse kımıldamasın, yoksa ateş ederim." Emir hemen ardından Arapça tekrarlandıktan sonra Leyla ile arkadaşı gölgelerin içinden çıkıp silahlarını doğrulttular. Leyla gözlerini bir saniye boyunca Jack'inkilere dikti. Ardından Nidal'le yoldaşına söyleneni yapın dedi. Hemen silahlarınızı atın. Bir an sonra Nidal makinesini doğrultup Meko'nun tetiğine bastı. Bir kurşun salvosu odanın duvarlarında takırdadı. Çevreye alçı yağarken Leyla ve Ari kendilerini birer engelin arkasına attılar. Jack de parçalanmış bir taş sütunun arkasında çömeldi. Zedek Yasmin'i taş blokların karmaşasına doğru sürükleyip geçidin altında gözden kayboldu. Nidal peşlerinden koşarken arkasını kubbeli odayı kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri dindi ancak Jack saklandığı sütunun ardından doğrulurken yankıları hiç bitmeyecek gibiydi. Leyla'nın yoldaşının çoktan ayağa kalkmış olduğunu gördü. Adam geçide doğru koşup karanlığa birkaç el ateş edince duvarlardan seken kurşunların vızıltısı duyuldu. Karanlıktan bir yerden acı dolu bir çığlık patladı. Ardından Nidal'in makinalı tabancası takırdadı. Duvarlardaki alçıları parçaladı. Ari vurulmamak için kendini yere atmak zorunda kaldı. Silah seslerinin dindiği anda Jack geçide doğru fırladı. Gölgelerin derinliğinden ızdırap dolu ikinci bir çığlık duyuldu. Vurulan Yasmin mi? Geçide dalmak üzereyken ensesine sert bir şeyin dayandığını hissetti. Arkasında Leyla duruyordu. Dur Jack, olduğun yerde kal. Peşlerinden gitmeliyim Leyla, Yasmin'i kaçırdılar. Sana dur de, istersen vur beni ama gidiyorum. Genç kadının yanından geçti, zifiri karanlık geçide körlemesine daldı. Jack, Leyla peşinden gitmeye davranırken Ari yaralı kolunu tutarak yüzü kül gibi sendeleyerek ayağa kalktı. Sanırım heriflerden birini vurdum. Kane'i neden durdurmadın? Kaçmasına izin verdin. Umarım kadını vurmamışsındır Ari. Jack kadını kaçırdıklarını söylüyor. Hem durup dururken vuramazdım. Öykünün tamamını bilmiyoruz. Sen işini yap ve onu yakala Leyla. Ari öfkeliydi ama kaçanların peşinden gitmek için geçide doğru sendelerken birden yarasını tutarak durakladı. Yüzü acıdan kasıldı. Ne oldu? Yaram açıldı. Bakayım şuna. Lambayı kaldırdı. Ari'nin kolundan kan akıyordu. Kötülemiş. Daha çok kan kaybediyorsun. Genç kadın yaranın üzerindeki kravatı sıkıladı. Sonra Ari'nin öteki bileğini tutup nabzına baktı. Sanırım kanı yavaşlatır. Ama nabzın düşük ve doğru düzgün tıbbi bakıma ihtiyacın var. Otur yoksa kan kaybından öleceksin. Ari sürüklenerek kireç taşı bloklardan birinin üzerine çöktü. Leyla arkadaşının ceplerini yokladı. Ari ne yapıyorsun diye sordu. Cep telefonunu arıyorum. Sağ cebimde. Neden? Leyla Ari'nin cep telefonunu buldu. Ekrana bakıp cihazı uzattı. Sinyal hala güçlü görünüyor. Hirsch'i ara. Nerede olduğunu anlat. Nasıl anlatayım? Nerede olduğumu ben bilmiyorum ki. Jack'in Via Famagosta yakınlarında olduğunu söylediğini duydum. Yeniden Ari'nin ceplerini karıştırdı ve son gaz lambasının fitilini onun çakmağıyla tutuşturdu. Sonra mekanizmadaki kurşunları kontrol edip şarjörü yerine itti. Hirsch en yakın yeraltı girişini bulup seni kurtarsın. Yanında bir de doktor getirsin. Yardım gelene kadar dayanırsın. Kendini daha kötü hissedersen beni cebimden ara. Sik tabancasını iki eliyle kavradı. Gaz lambasının tel sapını parmaklarıyla yakalayıp karanlık geçidin ağzına yaklaştı. Ari'nin öfkeli sesi kubbede ve duvarlarda yankılandı. Hangi cehenneme gittiğini sanıyorsun Lela? Oysa genç kadın çoktan karanlığa karışmıştı. 84. Jack kömür karası duvarlarda yolunu el yordamıyla bulmaya çalışarak geçidin derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Birkaç saniye sonra başını şiddetle çarptı. Kafatasını delip geçen acıyla sendeledi. Başı dönmeye başladı, elini alnına götürünce kafatasının fena halde ağrıdığını hissetti. Uzattığı avcı yuvarlak ve sert bir şeye dokundu. Gövdesi bir meşeden de geniş bir şeye. Sütun olmalı diye düşündü. Elinde ışık olmadan nereye gideceğini kestiremiyordu. Jack, lütfen bekle. Sana zarar vermeyeceğim. Geriden bir yerden kayaların üzerinden bir tökezleme sesi geldi. Dönüp bakınca bir ışık pırıltısı gördü. 20 metre kadar ötede bir elinde gaz lambası, diğerinde tabancasıyla Lele molozları aşmaya çalışıyordu. Dona kaldı. Karanlığa dalıp kaybolabilir ya da yaralanabilirdi. Her ikisi de olabilirdi. Milena'nın lambası vardı. Bir de silahı. Genç kadına ihtiyacı olduğuna karar verdi. Lela yanına varınca soluklandı. Yalnız gidecek kadar deli misin? Tartışmayalım Lela, en azından şu sırada. Yasmin'i bulmam gerek ve zaman kaybediyorum. Eğer beni durdurmak istiyorsan o tabancayı kullanmak zorunda kalırsın. İleriye doğru baktı ama Nidal'in ışığı kaybolmuştu. Lela tabancasını bıraktı. Elini Jack'in alnına sürüp kana bulanmış parmaklarını gösterdi. Kellende koca bir yarık olduğundan haberin var mı? Eğer böyle silahsız koşmayı sürdürürsen mezarlıkta güzel bir taşın olur. Bakışları birbirlerine kilitlenince Jack, ne öneriyorsun diye sordu. Lambanla tabancanı ödünç almam mı? Vay uyanık, daha önce silah kullanmadığından eminim. Şaka mı ediyorsun? Elindeki dokuzluk sik. Daha 12 yaşındayken büyük babamın çiftliğinde 22'likle teneke vururdum. Öte yandan alnım karıştı. İsrailli bir polis görevlisinin yabancı bir ülkede silahla ne işi var? Bu yaptığının yasaya aykırı olduğunu biliyorsun değil mi? Lela sigini aldı. Jack'in yanından dolandı. Işığı sallayarak yürümeye başladı. Açıklamaların sırası gelecek dedi. Bastığın yere dikkat et. Zemine hiç güvenme. Eğer bir şey olur da silahımı düşürürsem hemen bul ve gerekirse kullan. Tamam mı? Şimdi güzel konuştun. 85. Lela 20 metre kadar yürüdükten sonra molozların üzerinde kızıl lekeyi gösterdi. Dizlerinin üzerine çöktü. Lekelerden birine dokunduğu parmağın ucu ıslak ve kırmızıydı. Anlaşılan arıyı birini vurmuş. Polis arkadaşın mı? Jack'in dudakları öfkeyle kasıldı. Ya vurduğu Yasmin'se? Beni suçlama. Hem üstelik o polis değil. Mossad. Mossad mı? Dediğim gibi açıklamalar daha sonra. Duydun mu? Neyi duydun mu? Lela kulak kabarttı. Gümbürtü gibi bir ses. Yukarıdan bir yerden. Demirden yapılmış döner bir merdivene geldiler. Kan izleri basamakları tırmanıyordu. Arkasında Jack, Lela gıcırtılı basamaklardan çıkarken silahını yukarıya doğrultmuştu. Tepede kendilerini yeni bir geçitte buldular. Bu kez zemin düzgündü ve görünürde moloz falan yoktu. Birkaç metrede bir kan lekeleri görünüyordu. Bu taraftan gitmişler. Lela hızlanıp önden gitmeyi sürdürdü. Parşömenin başına neler geldiğini öğrenmem gerekecek. Nasıl oluyor da herkes parşömenin nerede olduğunu bildiğimi varsayıyor? Herkes dediğin kim? Sen, Yasmin'i kaçıran o iki herif. Kimdi onlar? Bak onu da bilmiyorum. Ama içimde yakın zamanda karşılaştığım son derece tatsız bir Suriyeli ile ilgili olabilecekleri gibi bir his var. Nerede karşılaştın? Bir manastırda. Malula mı demek istiyorsun? Jack şaşkınlıkla ona baktı. Sen nereden? Genç kadının cevabı basitti. Daha sonra. Açıklayacağın çok şey olacak. Her şeyin bir zamanı var. Devam et. Bütün anlatabileceğim bu kadar. Senin şu an neden Roma'da bulunduğundan bile habersizim. Tabii eğer beni işlemediğim bir suç için tutuklamaya gelmemişsen. Galiba daha tehlikesiz bir meslek seçmeliydim. Mayın temizleme gibi mesela. Lela eliyle Jack'in kolunu tutarken kahverengi gözleriyle yüzünü araştırdı. Parşömen konusunda bana gerçeği mi söylüyorsun Jack? Onu Green'den çalmadın değil mi? Hayır, lanet olsun, çalmadım. Genç kadının gözlerine bakınca o çekicilik kıvılcımını bir kere daha hissetti. Lela da aynı kıvılcımın farkındaydı ya, birkaç saniye sonra gözlerini çevirince büyü bozuldu. Kan izleri bitti. Jack eğilip zemini inceledi. Kızıl lekeler kaybolmuştu. Genç kadın, kim yaralandıysa kanamanın durdurulması için yaranın sarılmış olması gerekir. Onun için yaralının hayatta olma ihtimali yüksek. Ve yaralı Yasmin ise o adamlar canını acıtmazlar. Hele kaçırmak için bunca zahmetten sonra. En azından istedikleri neyse ele geçirene kadar. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Sezgiye. Bana kalırsa onu kullanacaklar sana ulaşmak için. Uzaktan bir gümbürtü duyuldu. Jack, duydun mu? Diye sordu. Daha önce işittiğime benziyor. Sokak seviyesine yakın olmalıyız. Ses yükseliyor gibi. Trafik gürültüsü olmalı. Elindeki lambayı salladı. Fenerin aydınlığında 10 metre kadar ileride, kemerli geçidin ortasında yarı açık bir demir kapı belirdi. Jack, şimdi planın ne? Diye sordu. Bileklerime kelepçe vurmak ve beni İsrail'de mahkemeye sürüklemek mi istiyorsun? Seni bir yere sürüklemekten bahseden kim? Her ikimizin de üstümüzü başımızı temizleyebileceğimiz bir yere götürmenin dışında tabii. Ama önce parşömeni bulmak için yardımına ihtiyacım var Jack. Peki sonra? O zaman tutuklayabilirim seni. Kapıya yaklaştılar. Jack parmaklıkları asılınca kapı gıcırtıyla açıldı. Lela elinde tabancası önden geçmeye davrandı ama daha adımını atmadan gök gürültüsü gibi bir patlama oldu. Güçlü bir sarsıntı ayaklarını yerden kesti. Işıktan bir şimşek yanından geçerken Jack genç müfettişi geri çekmeyi başardı. Altlarındaki yer sallandı, bütün farları açık bir tren çığlıklanarak geçerken kulaklarında madeni bir kükreme patladı. Tren karanlığa karışana kadar Jack en az 10 saniye boyunca yerin sarsıldığını hissetti. Lela sarsılmıştı. Tanrım, deprem gibiydi. Tünellerden bazılarının Roma'nın demiryolu sisteminin yakınlarında kesiştiklerini hatırlamam gerekirdi. Jack kapıdan dikkatle çıktı. Şaşkın Lela'yı da arkasından çekti. Sollarında yaklaşık 100 metre kadar uzakta bir yeraltı istasyonunun ışıkları parlıyordu. Platformda iki yürüyen merdivenin yanında bekleşen birkaç yolcu vardı. Yasmin'i bu istasyondan geçirmiş olmalılar. Kaybettik onları. Kaçtılar Lela. Lela elini Jack'in koluna koydu. Sanırım sana bildiklerimi anlatmanın, seni neden izlediğimi söylemenin zamanı geldi. Bilmen gereken bir şey daha var Jack. Ne? Arkadaşın Yasmin'le ilgili. 6. kısım. 86. Aventino, Roma. John Beckett manastır hücresinin soğuk taşlarına diz çöktü. Alnı terden sırılsıklam, gözlerini duvardaki çarmıha dikti. Hücre demir bir karyola, bir başucu masası ve basit bir ahşap dolapla sade döşenmişti. İstafrozun karşısında eğilirken güçlü elleri dua için kenetliydi. Geçen zamanın ya da taşların üzerindeki dizlerinin acısının farkına varmayarak uzun bir süre öyle kaldı. Dudakları durmadan dua mırıldanarak kıpırdadı. Sonunda istavroz çıkardı ve belli belirsiz bir iniltiyle ayağa kalktı. Dizlerini kuvvetle ovaladı. Sonra başucu masasından aldığı küçük havluyla yüzündeki teri sildi. Bazen duaya öylesine yoğunlaşırdı ki zaman ve yer kavramlarını unuturdu. Şimdi olduğu gibi. Saatine bakınca bir saatten fazla zaman geçtiğini fark etti. Havluyu lavaboda, sıcak suda çalkaladı. Sonra düzgünce katlayıp kuruması için karyolanın parmaklığını astı. Yatağının kenarında otururken uzaklardan bir yerden ilahi söyleyen keşişlerin ahenkli sesleri duyuldu. Keşişlerin sesleri onu hep Kumran çölündeki karanlık günlerin sonrasına, Kuzey İtalya dağlarına, günahının kefaretini ödemek için gittiği o gözden ırak manastıra götürürdü. Orada günahının bağışlanması için aylar boyunca samimiyetle yalvarmıştı. Yıllar ve yıllarca önceydi ya, bazen o günahın ruhunu sonsuza dek lekelediği duygusuna kapılıyordu. Sanki bir daha bağışlanmak için yakaracakmış gibi duvardaki istavroza tekrar baktı. İki tahta parçasından yapılmış basit haç öylesine çok şey ifade ediyordu ki. Bir zamanlar Roma'nın haksızlığını ve vahşetini betimlerken kutsal ve kalıcı bir sembole dönüşmüştü. Umut ve özveri, adalet, huzur ve barış. Sevgi ve gerçeğin diğer bütün gölgelerden daha büyük olduğunun kanıtı. Tabii kanıt gerekirse. Kendisini bekleyen güç görevi düşündü. Eliyle yüzünü sıvazlarken umutsuzca iç çekti. Yapması gereken o kadar çok şey, açıklamak zorunda olduğu karanlıkta gizlenmiş öyle çok gerçek vardı ki. Kendi günahı da dahil düzeltmek istediği onca yanlışlık. Ne var ki bunu yaparken hem kendini hem de kiliseyi yıkma tehlikesini göze alması gerektiğinin de farkındaydı. Üzerinden akarak geçen uzak ilahiler birden başucu masasının üzerinde titreşen cep telefonunun kulak tırmalayıcı sesiyle bölündü. Cihaz önce iki kere, sonra iki kere daha öttü. Telefonu eline alınca mesaj geldiğini anladı. Mesajı okuduğunda yüzündeki kan çekildi. Bu anı beklemişti ve hiç tereddüt etmeden yatağının altından siyah teriden küçük bir çanta çıkardı. Hücresinden çıktı, koridordan geçerek başrahibin kapısı açık çalışma odasına yöneldi. Okuma gözlüklerini burnunun üzerine yerleştirmiş, elindeki kağıtları okuyan başrahip, bir yandan ayağa fırlarken bir yandan da Papa'nın elindeki siyah deri çantaya baktı. Papa Hazretleri, her şey yolunda mı? Solgun görünüyorsunuz. Terlemişsiniz. Fabrio, önemli bir iş için arabanı ödünç almam gerekiyor. Kullandığını gördüğüm kırmızı Fiat 500 tam bana göre. Alabilir miyim? Fabrio dehşet içindeydi. Şey tabii ama eminim Papa Hazretlerinin şoföre ve korumalarına ihtiyacı olacaktır. Papa elini kararlılıkla kaldırdı. Şoför de gerekmez korumada. Araba hemen şimdi. Fabrio lütfen. Son derece acil. Anahtarları ver. İyi ama Papa Hazretleri bana verilen talimata göre... Şimdi talimatı ben veriyorum Fabrio. Lütfen bir ölüm kalım meselesinden bahsediyorum. Kaybedecek bir saniyem yok. Anahtarlar. Elini uzatmıştı. Başrahip yazı masasının bir çekmecesini açtı. Bir deste anahtar çıkardı. Papa Hazretleri Roma'da tek başına araba kullanmak konusunda ciddi olamaz değil mi? Burada trafik cinayet gibi. Papa anahtarları elinden kaptı. Bağışla Fabrio ama tartışmanın zamanı değil. Bir koltuğun sırtlığına bırakılmış sade kahverengi cübbeyi görüp kolunun üzerine aldı. Bu cübbeyi de ödünç alıyorum. Gidişim konusunda tek kelime etmek yok. Bu da Papa buyruğu. Madem ısrar ediyorsunuz. Ediyorum. Şimdi nöbetçilerin ön kapıyı açmalarını sağla. Olabildiğince çabuk. Acele bir randevun olduğunu, hemen gitmen gerektiğini ve bekleyemeyeceğini söyle onlara. Benim kullanacağımı mı, nöbetçilere yalan söylememi mi istiyorsunuz Papa Hazretleri? Tam o sırada John Packet'ın içinde bir şey kırılmış gibi oldu ve sanki baskı altındaymışçasına yüzü gerildi. Hayatımın büyük bir bölümünde bir yalan yaşadım Fabio. Bir eksik bir fazla pek fark etmeyecek. Başrahip cevaba şaşırarak kaşlarını çattı. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum Papa Hazretleri. Hem nereye gideceksiniz? Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Bıyıklı genç şaşkındı. Üzerinde blue jean, koyu renk güneş gözlüğü, soğuk bir Levi's tişört, yolcu koltuğunun arkasına atılmış kadife ceket, koyu lacivert Alfa Romeo içinde oturmuş bekliyordu. Nöbetçilerin elektronik kapıları açtığını, kapıdan çıkan minik kırmızı Fiat'ı gördü. Direksiyonun arkasında güçlükle sığınmış uzun boylu keşiş kahverengi bir cübbe giymiş, yüzünü kukuletasıyla örtmüştü. Kırmızı Fiat sokağa saparken sanki sürücü vitese geçirmekte zorlanıyormuş gibi birinci viteste sarsıldı. Genç adam kaşlarını çattı. Araba kullanırken hangi keşiş yüzünü örter? Biraz tuhaf. Başını kaşıdı. Sonra yanındaki koltuğun üzerinden bir defterle kalem alıp Fiat'ın plakasını yazdı. Sonra cep telefonuna uzandı. Tuşladığı numara ikinci çalışta cevap verdi. Ryan. Ben Angelo Buttoni'yim, Monsignor. Angelo, evladım, ne haber? Vatikan'ın deneyimli güvenlik görevlilerinden Buttoni, gözlerini manastırın önünden geçen uzun caddede uzaklaşan kırmızı Fiat'tan ayırmadan, amcanın manastırdan ayrıldığını görürsem haber vermemi söylemiştiniz dedi. Ayrıldığını görmedim ama tuhaf bir şey oldu. Nasıl bir şey? Manastırdan çıkan ve hızla uzaklaşan bir Fiat 500 gördüm. Direksiyondaki keşiş yalnızdı ama yüzünü göremedim. Cübbesinin kukuletasına indirmesi de bana tuhaf geldi. Ryan'ın sesi heyecanlıydı. Amca olabilir mi? Buttoni bıyıklarını sıvazladı. Fiat'ın stop lambalarının yandığını, ardından da arabanın caddenin dibinde sağa dönüp kaybolduğunu gördü. Emin değilim ama içimden bir ses size haber vermemi istedi. Fiat'ı izlememi ister misiniz? Peşine düş Angelo. Böyle bir tehlikeyi göze alamayız. Hele Aziz Petrus Meydanı yanındaki silahlı çatışmayı çözememişken. Başrahibe telefon edip neler olduğunu soracağım. Eğer boş yere telaşlandıysak her an dönebilirsin. Ayrım 30 sonu. Sayfa 328. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Fiat. Fiat. Angelo Buttoni. Angelo Buttoni. Via Famagosta. Via Famagosta.